Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında konuğumuz Topkapı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emre Aykin. Emre Bey, teşekkür ederiz bizi aradığınız için. Çok
ne
sağ
demek
olun.
Efendim, çok teşekkür ederim, sağ olun.
Aynı zamanda kitabınıza hayırlı olsun.
Sağ
ben
olun,
imza
sağ
attım.
Olun.
Çok teşekkür ederim. Burada onu da duyurusunu yaparım. İzleyenlerden ve yorum yapanlardan 3 kişiye kitabımızı hediye edeceğiz.
Elbette efendim.
Yorum kısmına, yorumlarına bekliyoruz seyircilerimizin diyelim ve istiyorsanız başlayalım.
Başlayalım.
Emre Bey, sizin mevcut ekonomi yönetimine eleştiriniz var. Ben hatta uzun tabii ki işim gereği çok takip ediyorum akademisyenle ekonomistleri. Birçok akademisyen ve ekonomiste göre daha net bir eleştiriniz var. Kitabınızda da zaten bazı yerlerde bu eleştiriye yer vermişsiniz. Hatta şöyle diyorsunuz, 2023 genel seçimlerinden sonra göreve gelen ekonomi yönetimi ortaya çıkan yüksek enflasyon suçlusu olarak kamuyu değil, vatandaşı ve iş insanlarını görüyor. İstiyorsanız oradan başlayalım, bu işin sorumlusundan başlayalım, çözüme gidelim.
Kimse yanlış anlamasın. Çoğunlukla biz kendimizi eleştiririz bizim gibi insanlar. Acaba hani böyle bir yoğun eleştirinin bir sebebi var mı? İçten içe acaba psikolojik sebebi var mı? Bir kültürel sebebi var mı diye. Çünkü biz bilim insanları olarak kültür gibi bir sübjektif kavramın üzerine hareket etmemeye çalışırız. Biz de insanız tabii. İçimizde bazı nasıl diyeyim öfkeler, sevinçler, hayranlıklar vesaire besliyor olabiliriz ama bilim insanı olarak genellikle bunlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Şimdi bu ekonomi yönetimine atanan arkadaşlar en önemlisi biliyorsunuz Hafize Gaye Erkan'dı. Hafize Hanım geldi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmekte olan bir davanın da kendisi sanığı. Ve bu sanıyorum kendisinin suçlanması yeminli beyanda ondan sonra yanıltıcı ifade. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemli bir şey. Şimdi ben olsam Hafize Hanım'ın yerinde böyle bir görevi kabul etmezdim. Derdim ki ya ben masumum ondan sonra ama bu masumiyetimi ispat edebilmem lazım. O yüzden masumiyetim belli olsun ondan sonra efendim her görevi almaya ben razıyım demesi daha yakışıklı bir davranış olurdu. Dolayısıyla bu ya ben zaten bir şey yapmadım ama Amerika'da beni yargılıyorlar. Ben bundan nasılsa sonunda beraat ederim falan diye yani aslında hani yargıya kendi kendine ihsasire yapmış oldu ve geldi bu görevi kabul etti. Sakat başladı, sakat devam etti. Sonunda da bir anda gitti. Ama faizle alakalı patikayı sakat bir şekilde idare etti. Yani şöyle gelir gelmez uzun bir zamandır %8,5 devam eden politika faizini %15'e arttırınca valla herkes alkışlamaya başladı. Ben de içimden dedim ki ya Naci Ağbal'ın ne kabahati vardı. Çünkü o enflasyonun üstüne koymuştu. Yani daha cesur bir hareket yaptı. Onlar sadece enflasyonu 1/3'ünden bile neredeyse ufak bir yere koydular. Ondan sonra faiz artışını herkes alkışlamaya başladı. Bu bir önceki ekonomi yönetimine karşı oluşmuş bir nefret, bir öfke, bir bezginlik, bir bıkkınlık vardı. Aslında bunun yansıması oldu. Aslında bir şey yapmadan arkadaşlar çok fazla alkış aldılar. Bu aldıkları alkışların neticesinde de belki de biraz ego ondan sonra şişmesi oldu vesaire diye. Ama şöyle diyeyim size. 1,5 yıldır görevdeler. Yani bu bant çekildiği anda. %38'den aldıkları enflasyonun yanına bile yaklaşamadılar. 75'e kadar yükseldi onların zamanında enflasyon. Benim onları başarılı bulmam mümkün mü? Başarılı bulmam mümkün olmadığı için bazı çok güçlü iş insanlarının desteğiyle, aynı zamanda yurt dışı desteğiyle bu görevlere gelmiş olanların aslında vatandaşın refahı adına, iş dünyasının refahı adına hiçbir şey yapmadıklarını da anlatırken bu eleştiri değil aslında bir vaka analizi olduğunu söylüyorum. Kulağıma geliyor. Yani orada görevli olanların bazılarının benim tanıdıklarıma mesaj attığını, ya hala bize yükleniyor, bizim ne suçumuz var falan gibi. Ben de diyorum ki siz bu görevleri bile bile kabul etmediniz mi? Yani siyasi baskıdan haberiniz vardı. Yani genç insanlar değilsiniz, tecrübesiz. Yani 18 yaşında bir futbol takımından diğerine ondan sonra ya gelin ata binmiş, ya nasip demiş gibi gitmiyorsunuz yani sonuçta. Belli bir yaş üzerindesiniz, belli bir hayat tecrübeniz var. Bu tecrübeyi bile bile kabul ettiniz. Ve bu tecrübenin sonunda başarılı bir sonuç çıkmadı. Yani çıkmayınca da ben eleştiriyorum. Ama bu bir nefret, bir öfkeyle falan yapılmıyor. Ben bir vaka analizi yapıyorum ve çok gülüyorum aynı zamanda. Yani hani
neden?
Hiciv de yapıyorum. Çünkü çok tumturaklı cümleler kullandılar, çok güçlü kelimeler kullandılar. Ondan sonra işte oksimoronlar, ondan sonra kopuk linkler işte ihdas ediliyor, modellemeler falan ama yani sonuçta gördüğünüz gibi bir başarı yok. O biraz bizim akademisyen kimliğimizden de kaynaklı.
Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Yatırım yapmayı veya yatırımını arttırmayı düşünenlerden çok fazla soru geliyor. Midas Podcast daha önce ilk bölümünü tanıttım. Yatırımda sık yapılan hatalar podcast'inin şimdi ikinci bölümünü yayınladı. Özellikle böyle çarkantılı dönemlerde küçük yatırımcı için yol gösterici bir yayın. Linki aşağıya bırakıyorum.
Peki Emre Bey şey diyen var. İşte bu 2023 genel seçimlerinden önce yapılan yanlış politikaların ötelenmiş ve birikmiş
bedeli bu enflasyon. Esasında işte döviz kuru tutuldu, çok düşük faizle kredi verildi, işte servet etkisi yaratıldı KKM üzerinde ve bunlar bugünün enflasyonuna sebep oluyor. Biz değiliz, geçmiş deniyor. Bu konuda haklılık payı var mı sizce?
Bir meselenin %10'unda haklı olduğunuz zaman genellikle siyaset hani %100 haklılığı ittirmeye başlıyor. Yok öyle değil. Yani onu söyleyeyim. Tabii ki büyük hataları vardı bir önceki ekonomi yönetimi. Ama bu ekonomi yönetimi de döviz kurlarını tutuyor. Yani birkaç ekonomi yönetimi öncesinde alınmış olan TL'ye açığa satış hala devam ediyor. Yani aslında kendi eleştirdikleri önceki yönetimlerin enstrümanlarını kullanıyor. De buna rağmen başarılı olamıyorlar. Dolayısıyla meselenin aslında topyekün bir mücadele olduğunu, vatandaşa, iş dünyasına, esnafa, hatta emeklilere kadar bu sorunun ne kadar önemli bir sorun olduğunu hep beraber hani bunun üzerinden gelinmesi gerektiğine dair bir mutabakat sağlanmadan ekonomi yönetiminin başarısız olacağını hala anlamadı ekonomi yönetimini kendisi. Ben ama 1998 yılında yazdığım bir makalede geçenlerde buldum. Bundan bahsetmişim. Demişim ki dezenflasyon süreci yönetirken bir ekonomi yönetiminin başarı neler gelirdi. Bakın kehanet gibi. Hepsini yaşıyorlar şu an. Ama akıllarını çok beğeniyorlar. Yani geniş bir literatür taraması yaptıklarını, geçmiş tecrübelerle alakalı kendine bir pay çıkardıklarını zannetmiyorum. İddialı hedefler koyuyoruz diyorlar ama aslında iddiacılar. İddiacı olmanın sebebi bu. İddialı insanlar hayatta bazı başarılar elde etmiş insanlardır. Yani yaptıkları işte daha önce bazı başarıları vardır ve insanlar derler ki ya daha önce başardılar, bunu da yaparlar. İddialı olmaları normal ama daha hiçbir şey başarmamışsınız. Üstelik de şu an bir başarısızlık da var ortada. Yani 38-75 baz etkisiyle işte 50'lere falan zar zorlanan bir enflasyon. Orada siz bir ben iddialıyım diyorsanız aslında iddiacısınız. İddialı değil. İddiacılık iyi bir şey değil. Bunu da söyleyeyim.
Bu iddiacı çıkacak mı onu soracağım da yine hata kısmında yani bugüne kadar, bugünkü tablonun nedenlerine gelirsek siz kafanıza saydığınızda ilk 3 sayı ne koyarsınız en büyük hatalarda?
Bir numaralı en büyük hata yanlış faiz politikasıydı. Yani yerel seçimlerden önce siyaseti kızdırmamak adına Hafize Gaye Erkan'ın ekibinin ondan sonra ki bu ekip zaten o ekip ondan sonra beraberce karar verdikleri faiz patikasıydı. Şimdi bütün faturayı da Hafize Hanım'a çıkarmasınlar. Kendileri istediler bunu böyle. Faizler enflasyon yükselirken ondan sonra yükseldiği için de tuhaf bir durum oluştu. Hani faiz enflasyon yaratır falan gibilerde. Halbuki öyle bir durum yok. Ne diyor IMF raporu son? Diyor ki politika faizi en az diyor cari enflasyon kadar olmalı diyor. Yani hattı zatında diyor hani siz diyor enflasyon tehlikesi geçmemişse sakın bir yıl sonraki öngörüye bakarak faizi düşürmeye falan kalkmayın diyor. Öyle yapmadı ki. Yani bir önceki yönetimi irrasyonel olarak suçlayan, tanımlayan ekonomi yönetimi muazzam bir irrasyonelliğe imza atarak ne iş dünyasını kızdırayım, ne siyaseti kızdırayım diyerek enflasyon %75'e doğru yükselirken gıdım faiz arttırdı. Bir işe de yaramadı. Ha bu arada para miktarını da kıstılar. Politika faizi enflasyondan uzun bir süre düşük kaldı ama kimse para kullanamadı. Yani anlamadı. Yani aslında Nurettin Nebati Bakan'ın görev süresi içerisinde söylediği cümlenin aynısını yaptılar. O dedi ki politika faizini anlamlı olmaktan çıkardık. Siz de aynısını yaptınız o zaman. Politika faizi düşük ama anlamlı değil. Dolayısıyla aynı hataları yani benzer hataları ortodoks iktisat jargonuyla paketleyip sattılar. Herkes de alkışladı ama sonuç ortada.
Başka? İkinci sayı ne koyarsın?
İkinci koyacağım döviz kurlarını tutmaya çalışmaları. Çünkü bu tip şeylerde eğer faizi yükseltmiyorsanız ondan sonra tabii başka komplikasyonlar çıkıyor. Enflasyondan çok düşük yarısı kadar faiz ortamında herkes dövize saldırınca Merkez Bankası rezervlerinden daha önceki eleştirdikleri yönetim gibi satış yapmak zorunda kaldılar. Çok sattılar. Herhalde onlar da 20-30 milyar doların üzerine satış yaptılar diye tahmin ediyorum çünkü öyle gösteriyor rakamlar. Ama sonra ne oldu? Yok bu böyle olmayacak dediler ve tamamen ülkede döviz işlemlerini sınırlayıcı, kambiyo rejimini sertleştiren birçok kararı arka arkaya imza attılar. Çünkü faiz düşüktü, yükseltemiyorlardı. Hani 75 olsa faiz 80 yapamadıklarından dolayı mecburen döviz kurunu tutacaklardı. Döviz kurunu tutmak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde muazzam komplikasyonlara sebep olmuş. Ben Yalın Alpay'la biliyorsunuz Olaylarla Türkiye Ekonomisi diye bir kitap yazdım. Bu kitabın neredeyse 1/4'ü bu tip komplikasyonlara ait. Aman döviz kurlarının yükselişi enflasyona yansıyor. Ama biz orada bir ameliyat yapıyoruz. Aman o sırada başka bir yere nüksetmesin vesaire falan diye siz döviz kurunu tutmaya başladığınız andan itibaren ne oluyor biliyor musunuz? Vatandaş tüm fiyatlamalarını ve satın alma davranışlarını kafasındaki döviz kuruna göre yapıyor. Aman şimdi alayım, gelecekte pahalı olacak. Aman şimdi alayım, döviz patlayacak. Aman şimdi bunu böyle fiyatlayayım, gelecekteki döviz fiyatına göre demeye başlıyor. Dolayısıyla Türk halkını tanımadan, çekirdek Türk ailesi gibi klişe ondan sonra bazı yanlış özellikle datayla yola çıkarak yanlış bir parametre üzerinden, birkaç parametre üzerinden modelleme yaparak tünelin ucunda ışık var dediler. Ama karşıdan tren geliyormuş yani. Onu anlamış olduk. Dolayısıyla bu arkadaşların özellikle yani görev almış olan arkadaşların, Sayın Bakan'ı da buna dahil ediyorum. Hakikaten siyasette milletvekilliği sürecinde vatandaşlarla yakın olduğunu tahmin ediyorum ama gerçekten nasıl yaşadıkları hakkında veya neye ne kadar para harcadığı hakkında kendilerine ulaştıran bilgi haricinde kendilerine ait bir bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Yani o bilgi onlara ulaşıyor, onu doğru olarak kabul ediyorlar. Doğru olsaydı şu an başarılı olmuş olurdu. Misal, Pakistan dahil olmak üzere Arjantin'e kadar birçok gelişen ülke bir yıldan daha kısa süre içerisinde hedef enflasyonlarını düşürdüler. Yani hedefleri düşürdüler. Bizim ekonomi yönetimi 1,5 yıldır başaramıyor mu? Ve sürekli olarak hedefi değiştiriyor. 33'te 36 oldu, 38 dedi, hayır 38 demedik dedi, aslında 42 var. 42 olmaz, 44, 44 olmaz, 42. Yani şimdi bu bir de bunun sonucunda çok yanlış cümleler kullandılar. İki tanesi en yakın zamanda, bunlardan bir tanesi üçüncü hata olarak söylüyorum. Ücretleri beklenti enflasyona göre ayarlayalım. Adama sormazlar mı ya arkadaş, sen kendi beklentini tutturamıyorsun. Hangisi olsun? Hangi oranı istersin? Şimdi bunun cevabını veremeyecekseniz taş atmayacaksınız öbür tarafa. Bir de Sayın Bakan'ın reel sektör ondan sonra beklentileri gerçekçi değil cümlesi. Uf yani. Bu ne demek? Real, gerçek demek zaten. Yani her gün gerçeklerin içinde yaşayan insanlara beklentileriniz gerçekçi değil demek muazzam bir öfke demek o. Yani biz aslında hedeflediğimiz şeyleri başaramıyoruz. Buna da engelsizsiniz diyor. Ama kamuya hiçbir şey söylemiyor. Kamu muazzam harcama yapıyor vesaire falan. Sayın Bakan oraya hiçbir şey söylemiyor. O yüzden 3 tane hata var. Baştan tekrar etmek üzere. 1 faiz patikası, 2 döviz kurları, 3 söylemler.
Yani kamu mağazası da bu üçünüz içinde diyorsunuz.
Tabii yani efektif talebin içerisindeki önemli bir unsurla alakalı hiçbir şey söylememek yani. Hiçbir uyarıda bulunmamak yani.
Peki Emre Bey, şimdi Türkiye ekonomisi son derece dolarize olmuş bir ekonomi esasında. Dolarize olmuş bir ülke. Hem mevduat kısmında hem de İşte kredi kısmında ithalat,
doğru,
çok ciddi yatırım ithalatını var. Böyle bir ekonomiyi dövizi tutmadan enflasyon düşmesi mümkün mü? Yani şu an programın tek bacağı neredeyse dövizi kontrol eden, döviz üzerinde enflasyonu indirmek.
Şimdi bu cümle kendi içerisinde birçok hatayı barındırıyor. Bunlardan bir tanesi şu. Enflasyonu düşürmek salt bir ekonomik reçeteyle mümkün değil. Hep söylüyorum. Enflasyon hattı zatında demokrasinin düşüşüdür. Yani siz bir amaçla geliyorsunuz ondan sonra iktidara ve diyorsunuz ki ben halkın refahını arttıracağım. Hiçbir hükümetin bundan gayri bir ona düşünceli geldiğini hiç zannetmiyorum. Fakat başınıza gelenler, konjonktür, işte şu an yaşadığımız gibi vesaire, sizi bu vazifeden biraz uzaklaştırabilir. Dersiniz ki beka sorunu var, savunmayı güçlendirmemiz lazım, halkımız kusura bakmayın vesaire. Fakat bu çok uzun sürmeye başlarsa, mesela 2018'den beri aynı durumun içerisindeyiz. O zaman vatandaş da der ki ya ne oluyor? Yani ben zaruri ihtiyaçlarımı bile hani büyük güçlüklerle karşılıyorum. Şimdi bu nedir der. Ve aynı zamanda siz sadece bir iktisadi reçeteyle, yapısal reform dediğim işte adalet, eğitim, özgürlükler vesaire, bununla hiçbir şey yapmamaya karar vermişsiniz, bu enflasyon hiçbir zaman istikrarlı olarak düşmez. Olduğu yerden tekrar yükselir ve biz sürekli olarak enflasyonu konuşmaya başlarız. Dolayısıyla bir, herkesin bilmesi gereken şey, enflasyonu düşürmek iktisadi bir reçetenin sonucunda olamaz. Topyekün iktidarı muhalefeti buna inanmak lazım. Buna göre bir nasıl diyeyim, sosyopolitik veya sosyoekonomik hatta diplomatik bir tavır takınmak lazım. Bunu bir kere bir alalım yani. Tabii 1998'de söylemişim ben bunu. İkincisi, döviz kurlarını tutmaya çalışan hükümetler sebebiyle insanlar TL'ye karşı güvensizler. Çünkü bunun makbulü memlekete giren döviz miktarı sayesinde olduğu yerde sayan kurdur. İnsanlar der ki ya bu Türkler ne güzel işler yapıyor. Allah'ım nasıl yaşıyorlar 2002 ile 2003 arasında, 13 arasında özür dilerim. O 12 yıllık, 13 yıllık serüvende yaptığımız gibi. Yapısal reformlardan bahsediyoruz. Bankacılık reformu, vergi reformu, hak hukuk, adalet, eşitlik. Hatta eğitimde çok çarpıcı işler. Türkiye'ye konserler için ondan sonra bütün starlar geliyor. İnsanlar Türkler nasıl yaşıyor diye merak ediyor. Böyle para gelir. Şimdi siz ya ne yapayım, döviz kuru enflasyona yansıyor. Ben de aslında Türkiye ile alakalı kalıcı, fundamental hiçbir şey yapmak istemiyorum. O yüzden ben döviz kurunu tutayım dediniz mi size misliyle geri döner ki dönecek.
Dönecek.
Dönecek tabii. Bu hikayenin sonu hep böyle bitmiş. O yüzden 40 yıllık kani Olur mu yani diyorum. Dolayısıyla uygulanan reçetenin kestirmeci bir reçete olduğu için kalıcı olmayacağını, istikrar sağlamayacağını şimdiden söylüyorum. İleride siz kanıt olarak bunu dinletirsiniz. Bunun makbulü 3 hükümet şeklinden bir tanesini benimsemektir. Bir numaralı ki şu an uygulanan, bütün dünyada da çok revaçta olan, her şeyi merkezden idare etmeye meraklı, otokrasiyi de hoşuna giden, beka sorunu var diyen, kardeşim şimdi diğer meseleleri kenarda bırakın düzen. İkincisi esnek. Yani sorumluluk bende ama yetkilerin bazılarını devrettim diyen. Aslında Türkiye Cumhuriyeti böyledir normalde, kuruluş felsefesi. Üçüncüsü ise iki yönlü esnek. Ya kardeşim ben vatandaşa vermedim bu yetkileri. Ya şimdi ortaya çıkan sorunun da önemli bir kısmı sizsiniz. Siz de biraz ahlaktan şaşmayın diyen. Biz de pek tutmayacak ama hani İskandinavya'da falan filan ya da Belçika'da geçerli olacak olan şeyler. Ondan sonra onların da hani çok nasıl diyeyim kaygan bir zemin üzerinde gidiyor. Dolayısıyla iki numaralı olan, yani birazcık esnek olacak, sorumluluğun hepsini üstüne alan, ancak inisiyatifin bazılarını sivil topluma devretmiş, hak hukuk adalet konusunda, kadın erkek eşitliği konusunda, canlıya, hayvana vesaireye adalet konusunda hassasiyetleri olan, değil mi? Evet. Şey ayırmayan, insan ayırmayan devlet biçimi. Şimdi burası konuşulduğu andan itibaren enflasyon sorunu ortadan kalkıyor. Çünkü gerek yok ki, insanlar gelecekle alakalı olumsuz bir beklentisi olmadığından dolayı davranışlar düzgün. Satın alma davranışları düzgün, fiyatlama davranışları düzgün oluyor. Niye bozgunculuk yapsın ki? Ama Sokrat'ın dediğini unutmayın. Ta 2500 yıl evvel. Diyor ki eğer ki bir yerde diyor, devlet diyor, icraattan çok talimat vermeye meyletmişse diyor, o zaman vatandaşların kurallara uyması beklenemez. Bak ne kadar. Bak İbn Haldun'da bile var bu mukaddimede. Diyor ki yani merkezileştirirsen diyor elden kaçar diyor. O zaman diyor insan kabiliyetine kalır. Halbuki diyor bu topluluğun, grupların kabiliyetine kalması gereken bir şeydir diyor. Daha açık bir şey söyleyemem.
Evet. Peki buna şeye geçmek istiyorum. Şimdi soğumamış olmak için sorayım. İşte yabancı geri, işte döviz, işte 2002-2013 zamanındaki dönemi anlattınız. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi diyor ki işte biz geldikten sonra yabancıdan çok ciddi bir ilgi var. Biz dövizi koyacak yer bulamıyoruz. Rezervimiz de çok arttı. Yurt içinde DTH'larda biraz çözüme var. KKM'yi de azalttık. Bunlar ciddi başarılar değil mi diye soruyorlar.
Başarı ciddi başarı değil. Yani şöyle, öyle bir yabancı ilgisi yok. Yani nerede öyle zaten. Sabit sermaye girişleri ortada. Yani siz yükselttiğiniz faiz ve sabit tuttuğunuz dövizle bir yıl içerisinde yerlisi yabancısına %40 dolar cinsinden kazancı teminat vermeye başladığınız andan itibaren başka türlü yatırımcı geliyor. İşte ilgi orada. Ve Türk tahvillerini veya Türk varlıklarını satın alanlar sürekli şunu diyorlar. Aman bu hükümetin ondan sonra ekonomi yönetimi sakın gitmesin. Niye? Ballı kazanç elde ediyoruz kardeşim diyor. Alıyoruz diyor dövizimizi diyor. Bozuyoruz, TL'ye çeviriyoruz. Faiz alıyoruz diyor. Dövizde olduğu yerde sayıyor diyor. Bir gün çıkacak gidecekler. O ayrı mesele ama çıkıp giderken de çok tahrip edecekler. Biz bu tarz bir cari denge istemiyoruz. Biz ekonomistler olarak en sevdiğimiz şey sabit sermaye yatırımlarının arttığı, insanların kalıcı geldiği, ülkenin şartlarını beğendiği, değil mi? Öyle döviz getirdiği ortamda. Öyle bir ortam yok. O yüzden ekonomi yönetimi tabii siyasi tarafta durduğu için her şey kötü, istediğimiz olmuyor, arzu ettiğimiz ondan sonra yatırımlar gelmedi demeyecekler. Onlar tabii pembe şeyler söyleyecekler ama biz gerçeği söyleyeceğiz. Yani o yüzden bu da bir eleştiri değil. Yani gelen paranın hayrı yok ülkeye. Yani ne yapıyor? TL'ye çeviriyor. Sonra dövize çevirip gidiyor. Ne anladık biz o paradan? Yani
hatta ona bir kısmı Türk yatırımcısı.
Yüksek ihtimal. Yani çok enteresan. Fakirleri daha fakir, zenginleri çok daha zengin yapan bir enflasyonist mücadele programı hiç görmemiştim. Onu da gördüm yani. Ondan sonra. Yani tarihe baktım falan. Hani böyle bir şey önerilmemiş. Önerilse bile meclisten geçmemiş zaten. Yani olmaz böyle şeyden.
Evet. Peki biraz sanayi kısmı, gayri sektör, ihracat kısmı konuşmak istiyorum. Siz de o konuda çok açıklama yapan bir isimsiniz. Akademisyensiniz. Şimdi döviz kurunun tutulmasının gayri sektör etkisi zaten konuşuluyor. Özellikle ihracatçıya. Bir de aynı zamanda ücret zamları. Şimdi işte Türkiye'de işte 500 dolar seviyesine geçmemesi lazım asgari ücretin. İşte 500 dolara geçerse rekabet edemeyiz diyenler var. Bunun çok önemli olmadığını söyleyen var. Biliyorsunuz daha önceki ekonomi anlayışında işte rekabetçi kur söylemi de vardı. Siz bunun hepsini bir değerlendirdiğinizde doğu teşhisi nedir?
Hem ekonomi yönetiminde görev alanların hem de bazı meslektaşlarımızın ya bir bilgi eksikliği var ya da bu yüksek faiz düşük kur politikasından nemalanan bir kesim var. onlarla çok oturup kalktıkları için görmezden geliyorlar. Şimdi Paul Dirac, çok meşhur astrofizikçi, güzel bir cümle söylemiş. Demiş ki anlamlı matematik görmek istemediğin ayrıntıyı denklemden çıkarmak değildir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2000-2006 yılları arasında genel sekreterliğini yaptı. O gün de bu tartışmalar vardı. Biz de dedik ki o tartışmaları şöyle neticelendirelim. Biz kendi çalışmamızı yapalım. O zaman da Nobel ödülü almış olan iki tane önemli kantitatif iktisatçı, Engel ve Granger, önemli bir ondan sonra buluş yapmışlar. Birbirinden farklı veri tabanlarını, onlar basit olsun diye anlatıyorum. Onları bir yerde birleştirmişler ve anlamlı bir sonuç çıkarmaya çalışmışlar. Biz bu metodu uygulayarak döviz kurlarının ihracata etkisini ortaya çıkardık. Net, döviz kurlarının yükselişinin ihracata hiçbir faydası yok. Fakat enflasyon döviz kurlarından çok hızlı seyrederse ihracatçı zarar ediyor. Bu kadar basit. Şimdi bunu anlamamakta direnmek, bence şöyle diyeyim size, az bilenin cahilden daha tehlikeli olduğu bir durum. Hiçbir zaman ihracatçı döviz kuru fırlasın, rekor kırsın demiyor. Diyor ki arkadaşlar bu nasıl bir diyor, öngörüsüz para ve kur politikası. Enflasyon kendi maliyetleriyle %100'ün üzerinde seyrederken döviz sadece %25 yukarı çıkıyorsa yani şimdi zarar ederler. Şimdi bu 2003 ile 2013 arasında olduğu gibi ülkeye oluk oluk para yağan, faizin çok düşük olduğu, yatırım ortamının gayet güzel olduğu bir durumda gerçekleşmiyor ki. Faizin minimum %50-55 olduğu, hatta 70'lere kadar gidiyor. Avrupa'daki pazarların son derece sıkıntıda olduğu, döviz kurunun olduğu yerde saydığı, maliyetlerin arttığı ve az önce belirttiğiniz gibi işçilik ücretlerinde diğer rakiplere göre rekabet edilemeyecek seviyelere geldiği zaman da yaşanıyor. Şimdi bunu anlamamaya direnmek, bence ben size söyleyeyim yani cahilliğin çok ötesinde bir şey. Kötülük. Vay işte hoca sen ihracatçının işte lehindesin. Ya arkadaş kimin lehinde olayım ben? İstihdam yaratan onlar, döviz kazandıran onlar. Yenilik yapmaya çalışan onlar. Bir inovasyon haftası var biliyorsunuz. Hani inanılmaz derecede küçüklü büyüklü firmalar yabancı onlar rakipleriyle yarışıyor. Onlarla ortak oluyor vesaire. Türkiye çok önemli şeyler yapıyor. Bir yerlere gelmeye çalışıyor. İhracat sayesinde 208 tane ülke var. Dünyada belki daha fazla. Ondan sonra FIFA'dan sayıyorum. 208 ülke tanınmış ülke. Şimdi buralara gitmek isteyen insanları, istihdam yaratmak isteyen insanları, teknoloji geliştirmek isteyen insanları çok affedersiniz ama dolar bazında %40 kazanacaksınız diye bilim dışı cümlelerle boğmak bence kötülük, saf kötülükten başka hiçbir şey değil. Benim bunu bir bilim insanı olarak vicdanen kabul etmem mümkün değil. Kabul edemem yani ben bunu. Çok net olarak söylüyorum yani. Hal böyleyken uygulanan politikanın tabii ki sanayiciye, ihracatçıya, çalışana, çalışanın maaşından okul taksidini yatıran evladına, emekliye hiçbir faydası olmaz. Ama şunu söylüyorum ben, muazzam bir servet transferi yapan bir deflasyonist program var. Ve programın yavaşlatabildiği tek şey yatırım. Onun haricinde tüketim korkuyla devam ediyor. Kamu harcamaları tam gaz devam ediyor. Dış alem gerilleri dediğimiz yani ihracat eksi ithalatta da valla değişen bir şey yok. O da dolu dizgin devam ediyor. Sonuçta Türkiye'nin üretmesi için ithalat yapması lazım. Türkiye'nin ithalatının %90'ı da ham madde aramalı yatırım var. O yüzden yani cari işlemler açığı daralıyor diye sevinç çığlıkları attığı zaman ekonomi yönetimi diyorum ki herhalde başka bir dünyada yaşıyorlar. O büyüme yavaşlıyor anlamına geliyor aslında.
Peki şey deniyor ben. İşte özellikle bu düşük kredi, düşük faizli krediler verildiğinde dönemde işte 2023 Mayıs öncesi sanayiciye çok ciddi esas sanayiciye bir servet transferi yapıldı. Hatta onların verimlilik ve arge kısmında değil de daha çok işte yat, tekne, apartman gibi gayrimenkul gibi şeylere gitti. Şimdi de biraz da ödesinler. Zamanında çok kazandı bu sanayici. Ucuz krediler sayesinde deniyor. Buna katılır mısınız?
Yok. Öyle yani şöyle bir kere bu da bir bilgi eksikliğinden kaynaklanan içinde kötülük kokan cümleler bunlar. Ben sanayicilerin içinde yaşıyorum. O krediler bedava dağıtılırken insanlar onlara ulaşamayan çok üretici vardı bir kere bir. Bu krediler şartlarına rağmen başka türlü insanlara verilmiş ve bunlar takip edilmemiş ise yani milli geliri içerisinde payı %25'in bile altına düşmüş olan sanayinin kabahatinin ne olduğunu ben anlayamadım. Yani burada bir yani ticaret erbabıyla sanayici birbirine karıştı. Industrials farklı bir kavram. Bir şeyleri üreten, katma değer yaratmak için uğraşan, ham madde aramalı, yatırım malını kullanıp nihai mal üreten kişilerle mal alıp satanları birbirine karıştırmış insanlar. Yani şimdi şöyle bir şey, bu eleştirileri yapan, oh iyi oldu diyenler de araç kredisi, konut kredisi almamış gibi konuşuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar tasarruflarının %77'sini parasal sistem haricindeki yerlerde değerlendiriyor. Şimdi bunu bilmeden onu ama işte böyle faiz geldi ama bilmem ne oldu vesaire dendiği zaman da ben buna gülüyorum. Sistem öyle çalışmıyor. Merak etmeyin. Bu şey gibi vergi barışı olduğunca hop oturup hop kalkan arkadaşlar var ya, diyorum ki arkadaşım vergi barışı vergilerini ödeyemeyip kendini kötü hisseden insanlar için çıkıyor. Merak etmeyin diyorum. Ödemeyen hiç ödemiyor zaten.
Vergi barışına dönüyor.
Ha, onun ahlakı yok. Yani o barışı falan da kullanmıyor. Benim burada üzüldüğüm şey şu. Veri ile alakalı ciddi sorunlar var. Eksik bilgiyle yorum yapılıyor. Eksik bilgiyle konuşuluyor. Eksik bilgiyle insanlar suçlanıyor. Ama söz verdiklerini başaramayanlar da menfaat gereği ayağa kalkıp alkışlanıyor. O zaman ben de diyorum ki bu kadar kıymetli ve parlak CV'lerle bu göreve gelmiş olanlara da haksızlık olmuyor. Kişiyi hak ettiğinden çok daha fazla yukarı çıkardığınız zaman düşüşü o kadar muhteşem olur diye. Şimdi bu insanlara yazık değil mi? Biz eleştirerek aslında onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Siz etrafınızda sizi alkışlayanlara inanmayın. İşler yolunda gitmiyor diyoruz. Bunu düzeltmek için fırsatınız var, iradeniz var, gücünüz var diyoruz. Bundan da gayri bir şey yapmıyoruz. Bunun içerisinde hiçbir duygu taşımıyorum. Ne bir aşırı sevgi, ne bir aşırı nefret, ne bir öfke vesaire diye. Sadece diyorum ki işinizi doğru yapın. Şu anki yapılanların doğru olmadığını ne ortodoks ne de heterodoks Alternatif İktisat adlı kitabında da yazıyorum. Ama üstlerine alınmasınlar. Ta 1998 yılında bir makalemde başlarına gelecekleri ben yazmışım zaten. O yüzden sonuçtaki başarısızlıktan onları sorumlu tutmayacağım. Çünkü biliyorum. Tamam mı? Ama ben başarısız olacaklarını söylüyorum, bana inanmıyor.
O konuda şeysiniz kesin.
Tabii.
Bir ara ne sağcıyız ne solcu, futbolcuyuz, futbolcu vardı. O
değil,
şey.
Değil.
Kitabı da herkes tekrar öneririm. Alternatif İktisat ne ortodoks ne de heterodoks. Günümüzde çok örtüşen bir kitap diyelim. Çok teşekkür ederiz Emre Bey.
Sağ olun,
çok sağ olun. Çok güzel bir yayın oldu.
Sağ olun.
Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.